Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Ve salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatu ve selamu aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Gül Sohbetleri programımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabalarını anlamaya çalıştığımız halaları 3. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim. Hazreti Atike halaya giriş yapmıştık. 2 bölüm görmüştük. Şu anda 3. bölümdeyiz. Atike hala hakkında yeterince malumatı verdikten sonra çocukları üzerinde durmuştuk. Ve Atike halanın çocuklarından yani oğullarından biri olan Abdullah'ı anlatıyorduk efendim. Yani Abdullah bin Ebi Umeyye. Abdullah en azılı müşriklerden biriydi. Yani İslam düşmanlığında en azılı. İslam ve Resulullah'ın karşısında sürekli müşriklerle beraber olup Resulullah'ı davasından vazgeçirmek için gelen heyetin içinde bulunuyor, ileri geri konuşuyordu. Ve yine öz dayısı olduğu halde Ebu Talib'in uyarılması ile tehdit edilmesi esnasında da müşriklerle beraber hareket ediyordu. Şimdi geçen haftayı hatırlayın, orada farklı bir şey vardı. İşte Peygamber Aleyhisselam çağrılmıştı. Müşrik önde gelenleriyle böyle bir münazaraya davet edilmişti. Ondan çok şey istemişlerdi, davasından vazgeçsin diye. Aleyhisselam ben bunun için gönderilmedim demişti, hatırlayın geçen haftaları. Neticede onların bir şey öğrenmek ya da bir şeye dikkat etmek yerine Aleyhisselam'ı susturmanın derdindeydiler. Bunu anlayan Peygamber Aleyhisselam oradan ayrılmıştı. Abdullah da arkasından gelmişti hemen, zaten oradaydı o. Ve o da yine Resulullah'a çok ağır sözler söylemiş, çok çıkışmıştı. Ayet-i kerimeler nazim olmuştu, bunları okumuştuk efendim. Bunu bir kez daha burada söyleyelim. Çünkü bunların birkaç kez daha tekrarlanması lazım. Öyle bir durum ki Aleyhisselam'la aynı yaşta olduğu halde, çocukluğu beraber geçtiği halde, bunları bir kez daha söyleyeceğim yeri geldiğinde. İşte İslam düşmanlığı gidiyordu. Atike halanın oğlu ve aynı zamanda Ummu Seleme annemizin de kardeşiydi Abdullah. Mekke dönemi boyunca İslam'ın karşısında Müslümanların en çetin düşmanlarından bir düşman olarak durduğu gibi bu düşmanlığını Mekke fethi öncesine kadar götürdü. Mekke fethi öncesine kadar. Niçin bu ifadeyi kullandım biraz sonra göreceksiniz. İslam ve Resulullah düşmanlığında çok ileri giden Abdullah, sadece bir alanda değil, İslam ve Resulullah ile ashabı karşısında her yönden haddi fazlasıyla aşıyordu artık. İlerleyen zaman içinde o kadar ileri gitti ki hakkında bizzat Resulullah Aleyhisselam tarafından görüldüğü yerde öldürülsün hükmü verilenler arasında o da vardı. Peygamber Aleyhisselam'ın merhametini, hoşgörüsünü, muhabbetini, sevgisini, anlayışını, iletişimini, hoş geçimini, bunları anlatıyoruz da doğrudur. Ama İslam'a ve Peygamber'e karşı takınılan tavır karşısında Resulullah'ın tavizi yoktur. Bakın, görüldüğü yerde öldürülsün dedi. Halasının oğlu. Bunu iyi anlamak lazım. Bu yuvarlak olarak 20 sene falan sürdü yani bu düşmanlık, az da değil. 20 yıl dayandı aleyhisselam, yani kolay bir şey değil mi? Evet, Abdullah bin Ebi Ümeyye 20 yıl boyunca aralıksız sürdürdüğü İslam düşmanlığı ve Resulullah ile ashabına karşı takındığı tavır onun adını kara listeye yazdırmıştı. Görüldüğü yerde öldürüleceğini haber aldığı günden beri korkulu hayatı da başlamış oluyordu artık. Aslında o çok cesur biri olduğu gibi aynı zamanda korkusuz bir savaşçıydı. Fakat onun bu şiddetli İslam düşmanlığı nihayetinde canından olacak bir duruma getirmişti onu. İslam hakkında hiçbir şey bilmeyen, daha doğrusu Resulullah Aleyhisselam'ı bir defa bile dinlemeyen Abdullah, şimdi amansız bir kıskaca sıkışmış gibiydi. Üstelik çok ciddi bir endişe içine düşmüştü. Ben şimdi bunları araştırırken halaları, enişteleri, hala çocuklarını beraber anlatmak istiyorum. Enişte yani babası ölmüş, annesi hayatta. Annesiyle bu konularda nelerin konuşulduğuna ilgili rivayetler kaynaklarda olmadığı için müstakilen böyle parça halinde görüyoruz. 20 yıl süren bu düşmanlığın ardından Abdullah bir gün böyle bir iç dünyasına yöneliyor ve kendi kendine iki soru soruyor kıymetli dinleyenlerim. İki soru. O bana ne yaptı? Ya da ben ona ne yaptım? Soru bu. O kim Resulullah Aleyhisselam? O bana ne yaptı? Ya da ben ona ne yaptım? Yani niye düşmanım? O bana ne yaptı? Ben ona ne yaptım? Kendisini hayatında ilk defa böyle ciddi bir şekilde sorgulamaya başladı. Bu iki soruyu kendine sorup duruyor. Fakat yine kendi uydurduğu cevaplarında da tatmin olamıyordu. Ama işte Cenab-ı Hakk'ın bir takdiridir bu. Kişi kendini ciddiyetle sorguladığı zaman kapıların aralandığını bunda görüyoruz kıymeti dinleyenlerim. Abdullah bin Ebu Ümeyye kendi aleminde ilk defa böyle bir iç savaşı yaşarken Ebu Sufyan çıka geldi. Bu Ebu Sufyan meşhur Mekke lideri Ebu Sufyan Sahr bin Harp değil. Ebu Sufyan bunun künyesi. Asıl adı bunun Mughire. Yani ben tam söyleyecek olursam Ebu Sufyan Mughire bin Abdülmuttalib. Sanırım anladınız. Resulullah Aleyhisselam'ın amcalarını görürken Haris amcanın en büyük amca oğlu Mughire. Ebu Sufyan Mughire. Bunun İslam'a giriş sahnesi çok meşhurdur ama düşmanlığı da ondan önce meşhur. İşte bununla beraber hareket ediyorlar. Ben amcaları işlerken, sizlere onu paylaşırken iki kez tekrar yapmayayım diye. Çünkü aynı sahne geliyor. Orada Abdullah'ı birkaç kez isimle söyleyip geçtim. Çünkü onların İslam'a giriş süreci aynı hikayenin, aynı kahramanları olarak görülüyor. Sadece isimler değişiyor. İşte böyle kendi kendine bir iç savaşı verirken Ebu Sufyan geliyor. Birbiriyle çok iyi anlaşan hala dayı çocukları onlar. Ebu Sufyan geliyor ve Abdullah da sarsan bir cümle kullanıyor. Diyor ki ben ayrılmaya ve kavuşmaya karar verdim. Ey Abdullah, ben ayrılmaya ve kavuşmaya karar verdim. Ey Abdullah. Abdullah şaşırıyor. Bu nasıl bir söz böyle ki? Hem kimden ayrılıyorsun ve kime kavuşacaksın ey Ebu Sufyan? Bu nasıl söz yani? Ben ayrılmaya ve kavuşmaya karar verdim. Yani bir, insan bir düşünüyor, Subhanallah diyor ya. Bu nasıl söz böyle? Kimden ayrılıyorsun ve kime kavuşacaksın ey Ebu Sufyan? O da diyor ki, Mekke müşriklerinden ve putlardan ayrılıp Kendisi de Mekke müşriği. O da putlara tapıyor. Mekke müşriklerinden ve putlardan ayrılıp Medine'ye giderek amcam oğluna kavuşacağım. Bunca düşmanlıktan sonra mı yani? Üstelik hakkımızda ölüm emri varken. O da biliyor ne olduğunu yani. Evet. Bunca düşmanlıktan sonra. İslam'a düşmanlıkta çok ileri giden katil ve caniler arasında ikimiz hakkında da ölüm emri verildi. Biliyorsun. Evet biliyorum diyor. Biliyorum. Bunu bile bile şimdi kalkıp Medine'ye nasıl gideceksin peki diye soruyor. Ne olursa olsun gideceğim diyor. Ben yanıma oğlum Cafer olduğu halde yanına alıyor oğlu Cafer'i. Medine'ye gitmeye karar verdim. Ama senin de gelmeni istiyorum. Bu Ebu Sufyan'ı az önce söylemiştim amcalarında gördük. Bunun hakkında da ölüm emri var. Çok ileri gitti bu da. Hatta Abdullah'tan daha fazla ileri gitti bu. Ama bu da kendini sorguladı. İkisi de aynı zamana denk geliyor sorgulamaları. Kendi kendini sorgulamaları. Öyle deyince Abdullah çok güzel cevap veriyor. Ben de aynı çıkmazın içindeyim aslında. Ne zamandır kendimi sorguluyorum. Bu kadar düşmanlık yetmedi mi diye. Aklımız başımıza ne zaman gelecek diye. Muhammedül Emin diyerek sallallahu aleyhi ve sellem'i biz diyoruz. Bütün herkesin çok sevip saydığı ve onun asla yalan söylemeyeceğini bildikleri halde onca insan ona karşı gelirken biz de körü körüne böyle bir düşmanlığın içine düştük. Üstelik o senin amcanın, benim de dayımın oğlu. Şimdi Ebu Sufyan cevap veriyor. Ona en yakın biz olduğumuz halde yine ona en çok düşmanlık eden de biz olduk. İnsan yanlışını görüp kendini sorguladığı zaman karşısındaki şahıs da bu sorgulamanın derinlemesine olmasını sağlayıp düşünceye çekerse bir kurtuluş olur. Abdullah diyor ki biz onunla beraber büyüdük biliyorsun. Onunla sadece yakın akraba değil, çok iyi arkadaş olduğumuz halde ona vahiy gelip risalet görevi verilince peygamberlik, dostluğumuz düşmanlığa dönüştü. Onu çok yakından tanıyan ve 40 yılı onunla beraber yaşayan birileri olarak ona ilk önce bizim inanmamız gerektiği halde ilk karşı koyup düşmanlık yapan biz olduk maalesef. İslam'a ve ona karşı o kadar ileri gittik ki hakkımızda ölüm emri bile verildi. Abdullah böyle deyince Ebu Sufyan biraz daha coşuyor. Yeter artık ey Abdullah, bu kadar körlük yeter. Görmeye gidelim artık. Yoksa bir yerlerde pisi pisine öldürüleceğiz. Nereden nereye geldik? Bir düşünsene. Haklısın diyor Abdullah. Haklısın. Onunla mücadeleye girişimizin üzerinden 20 yıl geçti. Bunca yıl içinde İslam'ın şanı her tarafa yayılarak Müslümanların durumları düzelip kuvvetlenince iş değişti. Epey zamandan beri kendimi sorgulamaya başladım ben. Onun davasının bütün her tarafa yayıldığını gördükçe, sevineceğim yerde düşmanlığım artmıştı maalesef. Düşmanlığım artıyor. Ama şimdi bunca genişliğine rağmen yeryüzü bana dar gelmeye başladı. Ne yapacağımı bilemez bir hale geldim. Büyük bir endişe ve korkuya kapıldım. Nihayet bir gün ben ne yapıyorum böyle diyerek kendi kendimi şiddetle kınadım. Ona niye bu kadar karşı çıktım diye sordum kendime. Ona niye bu kadar karşı çıktım? Ebu Sufyan cevap veriyor. Ben de aynı şeyler yaşıyorum. Sana da bunun için geldim ey Abdullah. Gelmekle iyi ettin ey Ebu Sufyan. Hazırlan öyleyse. Daha fazla zaman geçirmeden amcaoğluna gidelim. Haklısın, zaman geçirmeden dayıoğluna gidelim. Birisinin amcaoğlu, birisinin dayıoğlu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ile Ebu Sufyan Muğire bunca yıl sonra Resulullah aleyhisselam hakkında böyle düşünüp karşılıklı konuşunca şimdiye kadar hissetmedikleri tatlı bir hissiyatın muhabbetiyle dolmaya başladılar. Ya elhamdülillah. Bugünlere kadar birbirlerini onun aleyhinde kin ve öfkeyle doldurup düşmanlıklarını daha bir biliyorlardı. Şimdi ise bu kadarcık güzel konuşma bile, ya bu kadarcık güzel konuşma ile kin ve öfkeden sevgi ve muhabbete dönmeye başlıyorlardı. Çünkü ilk defa bu kadar ciddi bir şekilde ilgileniyor. İslam ve Resulullah üzerinde ilk defa bu kadar ciddiyetle duruyorlardı. Kıymetli dinleyenlerim, peygamber ve ashabını yakından tanımanın birçok yolu var. Bunlardan biri de böyle evlerimizde ailece, yani herkesin anlayacağı türden siyer ve İslam tarihi kitaplarını, siyer okumaları, İslam tarihi okumaları, peygamberi tanıma, sahabeyi tanıma gibi böyle 45 dakika, 1 saatlik dersler yaparsanız evlerinizde, her akşam demiyorum ama haftada en az 2 defa olsa, bilmiyorum kaç kişi yapıyor yani. Evlerimizde ne yapıyoruz bilmiyorum. Sırada çocuklarım şöyle oldu, annem böyle, babam böyle, kardeşim böyle. Dağılmayalım. Heyecanımız kaybolduğu an amellerimizde kaybolur. Heyecandan maksat İslam muhabbeti. Evet, daha fazla kaybetmeden çabucak hazırlanıp yola çıkmaya karar verdiler. Ebu Sufyan oğlu Cafer ile yola çıkarken Abdullah da farklı isimler geçtiği için isim vermiyorum burada. Bir oğlunu yanına aldı, yola çıktı. Şu akla gelebilir. Hocam oğullarını niye yanına alıyorlar? Şimdi çocukların yaşları verilmiyor. Muhtemelen çocuklar da en fazla 12-13 yaşlarında olurlar en fazla. Muhtemelen Resulullah'ın çocuklara şefkatinden dolayı bir aracı mı vesile mi olur bilmiyorum. Kaynaklarda yok. Niye öyle? Evet. Bugünlere kadar ona karşı gelmek ve onunla mücadele etmek için yola çıkan bu iki adam, kafadar adam öyle diyeyim, şimdi gidip ona tabi olmak için yola düşmüşlerdi. İkisi hakkında da ölüm emri verildiği için kim olduklarını belli etmeyecek bir şekilde giyinmişlerdi. Şimdiye kadar ona hep öfkeyle gitmişlerdi. Şimdi ise her adımda artan bir muhabbetle yol alıyorlardı. Bir yandan yol alıyorlar, bir yandan da korkuyorlardı. Hem de çok korkuyorlardı. Hayatlarında ilk defa bu kadar çok korkuyorlardı. Peki bu korku niye? Bu korkuları bildik korkulardan değildi. Bu yüzden korkuları bile onların kararlarına kadar kattığı gibi kararlarına kadar. Yani şöyle de diyebilir, onların korkuları kararlarına karar kattığı gibi bir başka muhabbete kapı açıyordu. İkisi de birbirine benzeyen cümleyi söylüyorlar. Bir an önce gidip, bir an önce ona ulaşıp, Müslüman olmaya geldim ben ey amcam oğlu diye haykırmadan önce ölmekten korkuyorum. Amcam oğlu, hangisi? Ebu Sufyan Muğire. Öbürü ne diyor? Bir an önce ona ulaşıp, Müslüman olmaya geldim ben ey dayım oğlu diye haykırmadan önce ölmekten korkuyorum. Aynı cümle. Birisi amcaoğlu, birisi dayıoğlu. Korkuları bu. Müslüman olmaya geldiklerini Resulullah'a ifade edecekler. Onun huzurunda İslam'a girecekler. Kararları buydu artık. Bu karar ve korkunun yanında ona kavuşmanın hayalini kurarak yol almaya devam ediyorlardı. İnsanlar bir plan yapar, bir karar verir. Cenab-ı Hakk'ın da bir planı vardır. Şimdi ona doğru gidiyoruz. Kimsenin tanımaması için kılık değiştirmişlerdi. Resulullah'a ulaşamadan ve Müslüman olmak için geldiklerini onun huzurunda açıklamadan öldürülmemek için tanınmaz kıyafetlere bürünmüşlerdi. Ve Resulullah'a düşmanlıkları akıl almaz hakaretlerle beraber işkence ve eziyetleri sebebiyle haklarında ölüm emrinin verildiğini biliyorlardı. Bunun için çok dikkatli hareket ediyorlar. Abdullah bin Ebu Ümeyye ile Ebu Sufyan Muhire yanlarında birer oğulları olduğu halde Medine istikametine doğru gidiyorlardı. Diğer taraftan da Mekke fethi için yola çıkan İslam ordusu Mekke istikametine doğru geliyordu. Anlayabildiniz mi? Çok ilginç bir burada sahne var. Yani bu amcaoğluyla halaoğlu Resulullah ile görüşüp huzurunda İslam'a girmek için Medine'ye doğru gidiyorlar. Ama diğer taraftan da Resulullah Aleyhisselam 10 bin kişilik İslam ordusunun içinde Mekke fethi Mekke'ye geliyor. Onlar bunu bilmiyorlardı tabii. Hatta düzeltelim ben bunu daha da güzel olsun. İki tarafta bunu bilmiyorlardı tabii. Resulullah'ın ordusu Mekke yolundaydı. Fethetmek için Mekke'yi. Gönül ordusu gönül yolundaydı. Fethetmek için gönülleri. Pınarlar dere, dereler nehir olmuş, Medine denizinde toplanmış ve Medine denizi de Mekke okyanusuna doğru nurdan bir ırmak gibi akmaya başlamıştı. Kur'an yürüyordu sanki, sünnet yürüyordu sanki, İslam yürüyordu sanki. Geçtikleri yollarda, ovalarda, dağlarda, vadilerde hiçbir şeye zarar vermiyorlardı. Hiçbir şeye zarar vermiyorlardı. Onlar İslam ordusuydu çünkü. Nurdan güller devşiriliyordu sanki. Gül ordusu güller gibi gülümsüyordu. Evet efendim, iyi anlamamız gerekiyor. Burayı ısrarla ifade etmek istiyorum. Çünkü gerçekten üzerinde durulması gereken oldukça hassas bir konuyla beraberim. Oldukça hassas bir konuyla efendim. O yüzden kendi kendimi de kontrol etmeye çalışıyorum. Heyecan basıyor bana şimdi. Çünkü öyle bir sahneye geldim ki yani zaten az sonra görürsünüz. Şimdi çok seviyorum ben bu sahneyi. Böyle istiyorum ki siz de görür gibi olun. Böyle ordu Mekke'ye doğru geliyor. Ve böyle çok tatlı bir geliş. Bir fetih gelişi. Yıllardan beri Mekke çağırıyordu onları çünkü. Gözü kulağı yollardaydı Mekke'nin. Gel ey İslam diyordu. Gel ey gül yüzü gül peygamber diyordu. Gelin ey peygamber gülleri, ey sahabiler gelin diyordu. Gelin canlar, gelin artık diyordu. Gelin ki biz de kurtulalım sivri dikenlerin istilasından diyordu Mekke. Geliyorlardı işte. Geliyorlardı. Bu gelen İslam'dı. Bu gelen imandı. Bu gelen ameldi. Bu gelen ihlastı. Bu gelen nurdu. Bu gelen güldü gül. Bu gelen Allah'ın Resulü. Bu gelenler de adıyla sanıyla sahabeydiler. Ashab-ı kiram. Şimdi bunları kimler görüyor? Şimdi görecekleri biraz sonra artık yani ben şimdi hayal kuruyorum ki içlerinde olsam o anda o sahnenin diye. Abdullah ile Ebu Süfyan vadiyi doldurup nurdan bir ırmak gibi gelen İslam ordusunu görünce bir anda tepeden tırnağa irkildiler. Daha fazla dayanamayan bu iki genç adam, daha doğrusu geç kalmış adamlar diyeyim, bir anda içlendiler. Şu rivayeti ikisi de ayrı ayrı söylüyor. Ben birleştiriyorum onu. Ah ah, yazıklar olsun bize, yazıklar olsun. Ona yıllardır nasıl düşmanlık yaptık böyle? Kör müydük, neden görmedik şimdiye kadar? Neden? Hadi görmedik, göremedik. Kalbimizde mi yoktu bizim? Neden hissetmedik? Nasıl uzak durduk ondan? Nasıl? Artık zaman durulacak zaman değil. Zaman hiçbir zaman durulacak zaman değildir zaten. O nur yüzde yeniden hayat bulmalıyız artık. Böyle düşünüyor ikisi de parça parça seslendiriyorlar. Allah'ın Resulü ordusunun arasında güneş gibi aydınlık saçıyordu. Her şeyi göze alarak ikisi birden at sürüp tam karşısında durdular. Ve bir anda gönül dolusu haykırdılar. Ben geldim dayım oğlu, ben geldim amcam oğlu. 20 yıl sonra efendim. 20 yıl yapmadıklarını bırakmamışlar ama nasip şimdi. O yüzden biz de geç kalmayalım efendim. Resulullah Aleyhisselam onları görüp bir de böyle haykırdıklarını duyunca tanır tanımaz hemen yüzünü başka tarafa çevirdi. Onlar da yüzünü çevirdiği tarafa geçtiler. Yine yüzünü çevirdi, başka tarafa döndü. Onlar da yine yüzünü çevirdiği tarafa geçtiler. Birkaç defa böyle yaptılar. Resulullah Aleyhisselam onlardan yüz çeviriyordu. Ondan yüz çevirmişlerdi çünkü. Yüz çevirenden yüz çevrilirdi öyle ya. Müslüman olmaya karar verdiklerini henüz kimse bilmiyordu. Öyle bir ortamdaydılar ki Müslüman olmak için geldiklerini bile söyleyemiyorlardı. Öylesine bir sıkıntı içine düştüler ki şimdiye kadar hiç böyle bir şey yaşamamışlardı. Bütün her şeyi, yakın uzak her şeyi onları tutup müthiş bir şekilde sıkıyordu sanki. Resulullah'a erişemedikten sonra yaşamanın ne anlamı kalırdı? Çocukluk ve gençliklerini beraber geçirdikleri bu eski arkadaşını gören Resulullah Aleyhisselam ikisini de ya Resulullah Aleyhisselam bunları görüyor. Çok çirkin bir şey görmüş gibi sert bir şekilde yüzünü çevirmişti. Abdullah halasının oğlu, Ebu Süfyan da amcasının oğlu olduğu ve beraber büyüdükleri halde İslam'a ve Allah'ın Resulüne karşı çok çirkin tavırlar sergilemiş oldukları gibi çokça saldırılar da olmuştu. Hem o kadar ki görüldüğü yerde öldürülecek kadar ileri gitmişlerdi. Resulullah Aleyhisselam'ın bu iki kişiden yüzünü çevirdiğini gören sahabiler hakkında ölüm emri verilmiş olan kişiler olduklarını anlayıp hemen üzerlerine yürüdüler. Tabii. Hemen üzerlerine yürüdüler. İkisi de zoraki kaçıp canlarını zor kurtardılar. Ancak tamamen çekip gitmediler. Bu hamlelerini birkaç defa daha tekrarladılar. Her seferinde kendilerinden yüz çevrildi. Kimden yardım istedilerse öfkeli bakış ve çekilmiş kılıçlar buldular karşısında. Hani bazen bir şey söylüyoruz, aman ürkütmeyelim, kaçırmayalım, kırmayalım, ürkütelim, kaçıralım, kıralım demiyorum. Ama kaçmayın artık yahu, ürkmeyin artık ya. Ya İslam'a gelin, namaza, abdeste gelin, İslam ahlakına gelin. Aman bir şey demeyelim diye. Bakın aklarında ölüm emri var. Kalktı gittiler. Resulullah yüz çevirdi. Ashab-ı kiram bunları anladılar. İkisi şu şu şahıslar diye. Üzerlerine yürüdü. Kaçtılar bunlar. Ama gitmediler. Birkaç kıyafet değişip bir daha geldiler. Aynı şey bir daha. 3-4 böyle dalış yaptılar. Ya. Resulullah Aleyhisselam Cuhve'de konakladığında ki yolu bayağı yarıya geçmişler yani. Konakladığında ikisi de oğullarını yanlarına alıp onun kaldığı yerin kapısı önüne oturdular. Resulullah Aleyhisselam onları görünce yine sertçe yüzünü çevirdi. Daha fazla dayanamayıp bir anda şöyle haykırıyorlar. Ya Resulallah, ya bizi huzuruna kabul edip dinleyeceksin ya da şu oğullarımızla beraber açlık ve susuzluktan ölünceye kadar toprakta yüzüstü sürüneceğiz. İfade bu. Yani biz sana tabi olmaya geldik, İslam'a girmeye geldik, sen yüzünü çeviriyorsun, hadi bize eyvallah demediler. Ya bizi huzuruna kabul edip dinleyeceksin ya da şu oğullarımızla beraber açlık ve susuzluktan ölünceye kadar toprakta yüzüstü sürüneceğiz. İşte kararlılık budur. Halası ve amcası oğullarının böyle haykırışları karşısında onlara acıyan Resulullah Aleyhisselam bu sefer eskisinden biraz daha az sertçe bakıp yüz çevirdi. Bu bakış onları çok ümitlendirdi. Ancak yüz çevirmekten kurtulamıyorlardı bir türlü. Bunca çırpınışı gören Ummu Seleme Hint annemiz ki Resulullah'ın yanında, yeğenlerinin de ısrarı üzerine Resulullah Aleyhisselam'a dönüp rica etti. Dedi ki ya Resulallah, biri amcanın oğlu ve süt kardeşin. Ebu Sufyan süt kardeşiydi. Diğeri de halanın oğlu. İkisi de akraban. Allah bunları sana getirdi işte. Hey annem benim, ne güzel ifade kullanıyor mübarek. Allah bunları sana getirdi işte. Bunlar senin katında halkın en yaramazı olamazlar. Onlarla görüşemez misin ya Resulallah? Kaldı ki bunlar bu anneye de hakaret etmişlerdi. Anne şefkati, mübarek. Resulullah Aleyhisselam ibretlik bir cevap verdi. Hayır, hayır. Bana onların ikisi de gerekmez. Amcamın oğlu yapmadığını bırakmadığı gibi bir de kalkıp benim haysiyet ve şerefimi dileğiyle lekelemek istedi. Halamın oğlu ise Mekke'de bana söylememesi gereken sözleri söylemiştir. Bunlar nasıl akraba olurlar böyle? İkisi de İslam düşmanıdır. Uzak dursunlar benden. Şimdi bir daha dönüp de ne yaptı bunlar diye merak edeniniz vardır. İlk kez bu programı dinleyenler için söylüyorum. Ama daha öncesini dinleyenler biliyorlar ne olduğunu arkada. Çok ana fikri söyleyeyim. Ebu Sufyan Muhire Peygamber Aleyhisselam'a karşı çok ağır sözler söyledi. Yani savaşlarda öldürmek için üzerine yürüdü. Çok şey yaptı yani. Abdullah bin Ebi Ümeyye ise halasının oğlu. O da böyle hakkında ayetler gelecek kadar hakaret etti. Bu yetmemiş gibi bir de annelerimize, hanımlarına Resulullah yani dil uzattı. Yani çok ağır cürüm işlediler. Fakat sonuçta Allah onları buraya getirdi. Abdullah ile Ebu Sufyan Mughire bir yandan İslam'a girmeden önce öldürülmekten korkup dikkatli hareket ediyorlar. Bir yandan da Resulullah'a yaklaşmanın yollarını arıyorlardı. Onların bu samimi hallerini gören bir diğer amcası oğlu Hazreti Ali yanına varıp ayaküstü öğrettiği bir ayeti kerimeyi bütün ses tonuyla ama yürekten okumalarını söyledi. Hocam hangi ayet? Azıcık heyecanlanın bakalım. Bütün benliğiyle İslam'a yönelmiş olan daha girmemişler. Abdullah ile Ebu Sufyan vahiden ilk öğrendikleri, evet, vahiden ilk öğrendikleri bu iki ayeti kerime oldu. Hem öyle ki, yani öyle bir ayet öğrenmişlerdi ki, bu ayet ile yürekleri parça parça oluyordu. Parça parça oluyordu bu ayet ile. Hazreti Ali bu ayet ile ilgili yeterince malumat da vermişti çünkü. Onu zamanım kalırsa vereceğim inşallah. Yani onlara diyor ki Hazreti Ali Efendimiz, bu ayeti Resulullah'ın işiteceği kadar yaklaşın. İlle önüne gelmeniz şart değil. Sağından, solundan, arkasından, bir yerinden bu ayeti sesli okuyun. Ama dille, dudakla okumayın. Yürekten okuyun. Yüreğine girersiniz. Onlar da yürekten nasıl okunur ey Ali diye soruyorlar. O da diyor ki yürekten okumanın talimi yoktur. Yürekten okumak muhabbet işidir. Sizde muhabbetin kaynadığını görüyorum. Hadi. Onları böyle gayrete getiriyor. Abdullah ile Ebu Sufyan Mughire amcaoğlundan öğrendiklerini uygulamak için son bir gayretle Resulullah Aleyhisselam'a doğru yaklaşmaya başladılar. Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek gül yüzüne bakacak bir yüzleri olmadığı için arka tarafından yaklaştılar. Büyük bir ümitle ve sesinin bütün tonuyla, yüreklerinden yürek parçalayan bir sesle ayet-i kerimeyi okuyiverdiler. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu tallahi lekad a'sarakallahu aleyna ve in kunna lekhati'in. Bir Abdullah okudu, bir Ebu Sufyan Mughire okudu. Meal nedir? Dediler ki Allah'a and olsun ki hakikaten Allah seni bize üstün kılmıştır. Biz gerçekten çok büyük suç işleyerek hataya düşmüşüz. Mana bu. Kalu tallahi lekad atharakallahu aleyna ve in kunna lekhati'in diye okudular. Yusuf suresi 91. ayeti kerime. Bu ana kadar mübarek gül yüzünü onlardan çeviren peygamberler sultanı, yürekten gelen bir feryat ile okunan bu ayeti kerimeyi duyunca mübarek yüzünün rengi değişti. Aynı zamanda bu ayet ile beraber hem yüzünü döndürdü ve hem de tebessüm etti. Büyük bir memnuniyetle ve artan bir teslimiyet ve tebessümle beraber aynı surenin bir sonraki ayetiyle cevap verdi. Yani onlar Yusuf suresinin 91. ayetini okudular. Hazreti Ali onlara onu öğretti. Aleyhisselam da 92. ayeti kerimeyi okudu. Kale la tesribe aleykumul yevm. Yağfirullahu lekum ve huve erhamur rahimin. De ki bugün benim tarafımdan sizi azarlayıp kınamak, yaptığınız bunca şeyleri başa kalkmak yoktur. Geç de olsa suçunuzu anlayıp hakkı teslim ediyorsunuz, madem öyleyse Allah sizi affetsin. O merhametlerin en merhametlisi, çok merhamet eden Rahim'dir. Yerinde duramayacak bir hale gelen Abdullah ile Ebu Sufyan Mughire sevinçlerinden ne yapacaklarını bilemez bir halde geldiler. Bütün canı aydınlatan bir tebessümle halası ve amcası oğluna bakan peygamberler sultan karşısında sevincinden çığlık atarak aynı ayeti tekrar edip durmaya başladılar. Ayet ile arınıyor, ayet ile kendine geliyorlardı. Ayet ile ağlıyor, ayet ile hışkırıyorlardı. Ne diyorlardı? Kalu tallahi lekad atharakallahu aleyna ve in kunna lekhati'in. Allah'a yemin ederiz ki Allah seni bizden üstün tutmuştur. Doğrusu biz hata ettik. Ardından O nur bağıra öyle bir atılıp hıçkırdılar ki gözyaşları sel olup aktı. Dayı ve amca oğluna sarılıp ağlıyor, ağlayıp sarılıyorlar. Bir yandan da yüreklerini döküyorlardı. Ey Allah'ın Resulü, Allah şahit ki sen bizden her zaman üstündün. Sen hep en iyimizdin. Ama biz geç kaldık. Sana tabi olmaya geç kaldık. Çok geç kaldık. Allah şahit ki seni çok seviyoruz. Şu an bize desen ki canını ver. Canımıza minnet biliriz. Seve seve veririz canımızı. Şimdiye kadar sana yaptıklarımızdan dolayı çok özür diliyoruz. Allah'tan da affımızı diliyoruz. Bizi de mübarek huzuruna kabul ettin ya Resulallah. Allah seni aziz etsin ey dayım oğlu. Allah seni aziz etsin ey amcam oğlu. Ey Allah'ın Resulü. Abdullah ile Ebu Sufyan Muğire yeniden doğuyorlardı sanki. Çünkü onlar sadece Abdullah ile Ebu Sufyan değil, bundan sonra Hazreti Abdullah radıyallahu an ile Hazreti Ebu Sufyan radıyallahu an oluyorlardı. Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek bağrında yeniden hayat buluyorlardı çünkü. İkisiyle beraber yanlarındaki oğulları da İslam ile şereflenmişlerdi. Çocukluklarından itibaren tam 40 yıl boyunca aynı duygu ve davranış içinde ve hep beraber olup karşılıklı birbirlerinin gönüllerindelerdi. 40 yıl sonra o nur gönülden çıkmış, karanlıklar bataklığına batmışlardı. Şimdi de İslam ile şereflenince bir anda gönlünde buldular kendilerini. Resulullah Aleyhisselam'ın gönlündeydiler işte. Gönle girişin yolunu bulmuş, gönüller sultanının gönlüne yeniden girmişlerdi. Evet. Şimdi efendim, bu Hazreti Ali'nin öğrettiği bu ayet Yusuf suresinden. Aslında çok yanık burada mesaj var. Burada biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri ona çok eziyet ettiler. Onu öldürmek istediler. Nihayetinde kuyuya attılar. Kurt kaptı dediler. Babasına öyle yalan söylediler. Aradan şu kadar zaman geçti. Yusuf Aleyhisselam köle olarak satıldı. Mısır'a götürüldü. Efendim çok sıkıntılar çekti. Ama Allah neticede onu Mısır azizi yaptı. Mısır azizi oldu yani Yusuf Aleyhisselam. Mısır yönetimi ve halkı Yusuf Aleyhisselam'ın yönetiminde bolluk ve bereket içinde yaşadılar. Kıtlık zamanı geldiğinde, hikaye uzundur girmiyorum, Yusuf peygamberin tedbiriyle Mısır kıtlık yaşamadı. Diğer ülkelerden gelenlere buradan buğday satıldı ve işte Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşi de Kenan'dan gelip buğday aldılar. Yusuf peygamber onları tanıdı ama onlar onu tanıyamadılar. İki kere geldiler. Yusuf Aleyhisselam ikinciye kendini tanıttı. Kendini tanıtınca ikisi de hel ente Yusuf, iki tarafta yani onlar sen gerçekten Yusuf musun dediler. Ayrıntıya girmiyorum. Burada diyeceğim başka bir şey var. Yusuf Aleyhisselam'ın kendisini tanıtmasıyla bu ikisi mahcup bir vaziyette böyle ezile ezile işte o ayeti, Kur'an'da geçen ayet. Yani Yusuf suresi 91. Kalu tallahi lekad atarakallahu aleyna ve in kunna lehatiin dediler. Yani biz sana kötülük yaptık. Okuduk ayeti, meali okuduk biliyorsunuz. Yani dilinin ucuyla özür dilerim değil, yürekten gelen bir pişmanlıktır bu. Yürekten pişmanlık olursa, bu da ifade edilirse karşı tarafta affedecek. Hazreti Yusuf da kale la tesribe aleykumul yevm yagfirullah lekum ve huverhamur rahimin demişti. Yani bugün olan bitenlere yüze kalkmak yoktur. Allah sizi affetsin. Şimdi buradan ben buraya Yusuf misali diye ifade kullandım. Yusuf Aleyhisselam'a istinaden. Hani böyle aile içinde eşimiz olur, oğlumuz olur, kızımız olur, annemiz olur, babamız olur, damadımız, gelinimiz, torunumuz olur. Ben hocayım, öğrencim olur, arkadaşım olur. Öğrencisine hoca olur. Bir şekilde kırılma olur. Ama kim gütmemek gerekiyor. Karşı taraf, yani kıran kişi pişman olur, üzülür, özür dilerse yürekten biz de onu affedeceğiz. İşte ayet budur. Ölüm emri verilmişti ama biliyorsunuz kıymeti dinleyenlerim, küfürde, İslam'a saldırıda ölüm emri verilen kişiler İslam'a girdiklerinde ölüm emirleri düşer. Allah'ın kanunu budur. Yani onları affeden sadece Peygamberimiz değil, Allah affediyor. Ölüm emri kalkıyor onlardan. İslam'a girince yeniden doğmuş gibi oluyorlar. Biz zaten Müslümanız. Gelin şu İslam'ı doğru dürüst yaşayalım. Şu dinimizi güzel yaşayalım. Peygamber ve sahabe yolunda olalım ki Peygamber ve sahabe yolunda ölebilelim. İnşallah daha sonra neler oldu, neler yaşadılar bunları önümüzdeki hafta sizlerle paylaşmak üzere burada noktayı koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.